Ayrım 2. Kerbela, Aşka Bela, Hazreti Hüseyin. Sinan Yağmur. Sayfa 15. Cennet kokusunu göğsüme seren şehir, Medine. Cennet sessizdir, haz ise gürültü. Şehadet bizi nura çağırır, şeytan ise toz dumana. Ya hakkın insanı olacaksınız ya da hazzın insanı. Haz, şeytanın ıslığıdır. Çocukluğumun tadına doyulmaz mutluluklarından birisi de hurmalıklara gidip hurma ağacının en büyüğüne çıkmak, ta tepesine çıkıp oradan şehri seyretmekti. Yine bir hurma ağacının tepesinde, gecenin en sessiz vaktinde şehri seyrediyorum. Son kez seyrettiğimin acımtırak bilinciyle. Ah Medine, yar Medine, ey kutsallığın baş şehri. Medine, Mekke'nin işkencelerinden ümitsiz kalanlara hicret kucağını açan huzurun ve rahmetin şehri. Dağı taşı, çölü toprağı Muhammed tutan şehir. Biat bakışı şehir, ne ilersin ki bu gece sana Allah'a ısmarladık demek yüreğimi burkuyor. Bizler Resulullah'ın çocuklarıydık. Bizler Resulullah'ın yeryüzüne bıraktığı mazlum emanetlerdik. Kirpiğimize uğramayan günahların hazanı kamçılayan hıncında toparladık insanlığa yağacak dua yağmurlarını. Avuçlarımız semaya açılırken kainatın zikri eşlik ederdi ruhumuzun yaralı kıyılarına. Sonbaharın rüzgarlarına savurduğumuz hüzünlü yüreklerin sahibiydik. Belki buğuluydu gözlerimiz, yenilmişliğin en acısını taşıyordu yüreklerimiz. Belki göçe zorlanan gurbet yanımızın çöle kanayan kanadında vuruyorduk karanlığın gözlerine. İçimizin dağlarını tırmanan inançlarımız sıralandıkça biz sabrın gömleğini giydiriyorduk ruhumuzun çıplak vadisine. Söyleyemediklerimiz söylediklerimizden daha fazlaydı sanki, titrekti ellerimiz. Belki boğuk çıkıyordu sesimiz ama asla çaresiz değildi ki çünkü peygamberin ehli beytiydik biz. Gecenin siyahında yoğrulmuştu benliğimiz. Güldüğümüz nadir görülmüştü. Mutluluğu bir demet gülde aramıştık her daim. Çöllerin kınalı gelinleri, kaktüslerin gölgesinde büyütürdük güllerimizin yağmur kokulu öyküsünü. Biz kıblesi, inanca mihrabına kurban bir ordunun silahsız, nurlu askerleriydik. Cephanemiz, Resulullah kokusuna banılıp büyütülmüş dua tesbihlerindeki cennet kokusuydu. Yeryüzündeki cehennemin kıyamet duvaklı acıları deştikçe yaralarımızı, biz sonsuzluğun göğsünde Allahu Teala'ya yar olacak can çiçekleriydik. Yeryüzü denen mescitte bir cemaattik tek başımıza. Mırıldandığımız naatlarda kanardı yaralarımız, gözyaşlarımız hep içimize akardı. Ağlayan bir çocuğun hıçkırıklarında bulurduk kendimizi. Kimi zaman dostların, gamlı meclislerinin havasını solurduk, kimi zaman da bir garip bedevinin hüzünün çilesine, örerkenki çaresizliğine, çare, yarasına yar olurduk. Hicranının yazması nur olur, gecesinin sabaha zincirlerdik dualarımızın vusata şeddelenmiş bereketiyle. Vefa en güzel yanımızdı, ihanet hiç uğramamıştı sinemize. Medine mahzun, ben garip, garip, yabancı yurdundan ayrılmış, yolcu, gurbete çıkmış. Allah Resulü, gariplik için şu açıklamayı yapıyor. Halkı kötülüklere mağlup olmuş ve isyankârlara itaat edenlerden daha çok bir toplum arasında kalan salih kişiler. Gariplik dedemden alemize kalan tek yadigâr. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, bir an için bile olsa Allah Resulü'nün yolundan ayrılmamak, birlik olmak, küfre karşı bir hareket etmek vesaire. Bunlar yapılmadığı zaman şu mevcut durumda olduğu gibi problemlerle karşılaşılması kaçınılmaz olmaktadır. Muhakkak ki Allah her şeyin en iyisini bilmektedir. Garipliğimiz gibi acı sözler, darbeler, yakınların dahi düşmanlığı, aslı olmayan haberlerle iftiralar, çamur atmalar, batıla iştirakten uzak olunca alaya almalar, dudak bükmeler, İnandıkları gibi yaşamak isteyenleri, kendi inandıkları yaşam çizgisine çekmek istemeleri, bizden öncekilerin başlarına gelenler elbet bizim de başımıza gelecek. Mevcut zulüm sadece belli veya bizim dışımızdaki insanlara has kılındığı vakit, üzerimize alınmayarak, görmezden gelerek, umursamayarak vaziyeti idare ettiğimiz sürece garip değil, belki zalimlerden daha zalim hale geldiğimiz unutulmamalı. Müslüman hangi asırda olursa olsun içinde yaşadığı toplum tarafından garip karşılanmaya başlanınca İslam'ı yaşamaya başlamış demektir. Dışlanmanın acı veren ama en asil yansımasıdır aslında İslam'a açılan kapının bu yönü. Yürek ve ruhun zikrini yaşama aksettirenlerin karşılaştığı sorun, gözyaşının cezbesinde Allahu Teala'ya gönderilir. İşte garip olmanın paha biçilmez büyüklüğünü ancak bu girdabın kıvrandıran huzurunda fark edersiniz. Ah dedem, hakikate doğru koşuyor, koştukça susuyor. Teslimi senin iman çeşmenden dolduruyorum. Senin sadık rüyaların kıyısında filizlenen ihlaslı güllerin ibret anısı kokularını çölün teniyle harman ediyorum. Ruhumun takva ehli toprakları kabrinin huzur veren ışığında daha da bereketleniyor. Ah dedem, kabrinin başındayım. Ne hayalleriyle doluyum bir bilsen. Kurduğum hayallerin ellerini içimdeki yetim ve öksüz çocuk tutuyor. Gecenin zifiri kuyusu kabrindeki vuslatı susturamıyor. Amcan, Allah'ın arsana, Hamza oluyorum. Sana eziyet edenlerin karşısına cesurca çıkıp hepsini titretiyorum. Ölüm bile benden korkuyor. Uhud'daki çöl kuşlarının kanatlarından yağıyor. Amcan Hamza'nın cesaretini veren gusledilmiş cümlelerin teri. Üşüyen kirpiklerime sürüyorum bu kutsi kıpırtının şefkatli sıcaklığını. Bir musab oluyorum efendim. Dünyayı elimin tersiyle itiyor, üveyikler gibi sana doğru kanatlanıyorum. Müslümanların sancağını taşırken şehit olan musabın gözlerindeki inancı sığıyorum garipliğime dokunanların görmeyen gözlerine. Uhud'da kum tanelerinin tenine sızan güllerin gözyaşını alıyor, üflüyorum. Ruhu kireç tutmuş, zulüm işçisi insanların yüreğine. Sen gittikten sonra ezan okuyamaz oldum. Senin adını söylerken dizlerimde derman kalmıyor ve olduğum yere yığılıyordum. Sensiz geçirdiğim günler bana ızdırap veriyor ve sana kavuşacağım günü bekliyordum. Vuslatımın duvağını sen aç ne olur dedem. O cennet çocuklarının efendisidir dediğin, canın, ciğerin, Hüseyin'in, zulmün hançerine yüreğini dayasa da bitmedi kainattaki kötülüğün kızıl çığlığı. Küsvanın gölgesinde Mekke ile vedalaşırken sen bir sadakatin rüzgarını taşıyordu çöl. Ben Medine ile vedalaşırken gölgesizim dedem. Güneşimin saçlarına kan değdirdiler. Kanıyor içimin ırmağında cennetin yeşiline bakan yüreğim. Garipliğimin yetim duruşunu hançerine vuracaklar, kardeş kanı taşıyan hırs haramileri. Vuracaklar dedem. Namaz kılarken başını koyduğun kumlar oluyor. Secde Rahman'la baş başa kaldığın anların tek şahidi ben oluyordum. Ağladığın günlerde gözyaşın oluyor. Ahir zamanda gelecek ümmetin benim yere düşmemem için neler yapardı diye düşünüyor ve seninle birlikte ben de ağlıyordum. Şimdi senin gidişinle gözlerini ağlamayı yasaklayan kirpiklerim sana gelişin hasretini törpülüyor her gece. Çöldeki karıncalar şahit ki dualarımın en bereketli köşesinde sana koşuşlarımdır matemimi vuslata boyayarak bana soluk aldıran duygu. O kutlu gece Miraç gecesinde üzerine bindiğim Burak oluyor ve seni Rahman'a kavuşturmak için gökleri yararak çıkıyor. Senin sırtımda taşıdığım için dünyanın en kutlu varlığı oluyordum. Taif'teki taşlar oluyorum. O talihsiz taşlar sana değmesin diye başka taraflara itiyorum kendimi. Ne garipliktir ki bir zamanlar Resulullah ve ashabının gizlice Mekke'den Medine'ye hicret etmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk oldu ise gün geldi Resulullah'ın getirdiklerini ayakta tutmaya çalışanlar şimdi Medine'den Mekke'ye sessizce, habersiz, gizli saklı, sanki kaçarcasına hicret ediyoruz. Hicret edişimizin içimizdeki burukluğuna zamanla gelince çölün kum taneleri tek tek şahitlik edecek. Gözlerimizden akan yaşları avuçlarımızda terleyen dua ile harmanlayıp Yaradan'a yollayacağız. O ki kimsesizliğimizin kimsesi. O ki garipliğimizin kıyılarına vuslatın o sonsuz huzurunu bağışlayacak olan Rab. Sabahları babamla mescide namaz kılmaya giderdim. Henüz parmak kadar bir çocuktum. Babamın omuzuna çıkar ve bir kuş gibi mescide uçardım. Bu müthiş bir mutluluktu benim için. Babam da sevinirdi, bilirdim. Namazdan sonra babam su için kuyuya giderdi. Ben ise onun omuzlarında Kur'an okurdum. Zamanla büyüdüm. Babamın omuzlarına sığmaz oldu ayaklarım. Bir zamanlar babasının omuzundaki mavi gökyüzünden Medine'yi seyreden pamuk tenli çocuk artık gerilerde kaldı. Çocukluğum kaldı Medine sokaklarında. Gözyaşlarımla ıslatarak gidiyorum büyüdüğüm evin önünden. Yorgun ve yaralıyım. Senelerdir hayatın kıyısından zehirli bir telaşla geçip gittim. sırf imanımı ve sözümü koruyabileceğim bir diyar bulabilmek umuduyla. Medine'nin yorgun sokaklarına elveda vakti. Bu kerpiç duvarlar, şu yaprağa göğe kırgın hurmalar, annemin gelinlik giydiği şehir, babamın ırgatlık yaparak bize ekmek taşıdığı yollar, kuyular. Dedeme bağrını açan Medine, çocukluğumun masum oyunlarında dizimi yaraladığım taşlı sokak. Hala izlerim var dizimde ey Medine. Minaresinde ezan okuduğum mescidim, mabedim, yuvam, Allah'a ısmarladık. Bu gidiş, dönüşü olmayan bir gidiş. Bir tuhaf sessizlik var. Daha dün doğmuştum. Ölmeden önce ölünüz. Bu ne saat sımsıcak. Dünyaya dalınca içimi yakıyor bu nasihat. Bu nasihat sadece secdeye varırken serin, güzel, asude. Bu nasihat sevmek ölmekle başlar müjdeliyor. Öldükçe seviyorum. Sevdikçe Allah için seviyorum. Allah için olmayan hiçbir şey hakikat sayılmaz. Ağaçtan indim. Doğruca Baki kabristanlığına doğru yürüdüm. Sanki hicretin bütün yorgunluğunu dizlerimde taşıyarak. Bağrında sessizleri uyutan mekan. Baki mezarlığı. Makberden kaçar gibi çıkmalısın kefeninden. Öyle bir öl ki toprağın bile haberi olmasın susuzluğunun terlemesinden. Mezarlık, iki dünya arasındaki kapı. Mezar bir kitaptır. Yeter ki insan gönlünün gözüyle bakabilsin, ruhuyla idrak edebilsin kabirleri. Mezar terbiye ocağıdır. Mezarlar vahiy ölçüsüyle ve ötenin hesabıyla isabetli kararların alınabileceği, ince duyguların Kur'an ve sünnet ile değerlendirileceği berrak yerlerdir. Anlamını ve yaşama gayesini yitiren kentlerin ve insanların yanında en diri, en canlı, en anlamlı şehirlerdir mezarlar. Canlı susunca mezarlar konuşur. Özünden ve özümüzden bakınca mezarlara susarak anlatımın en kemal noktasını görürüz. Hele siz bir gidin oraya ve tanış olmaya çalışın oradakilerle ve bir bir dinleyin özgeçmişlerini. Ağaçları sizlere nasihat eder, taşları bile konuşur mezarların. Eğilin, eğilin de ruhunuzun kulağıyla bir dinleyin, gelen sesleri en derinden duyacaksınız. Ne gariptir ki, onların çoğu yaşayan insanların yerinde olmak isterken, yaşayanların çoğu onların yerinde olmak istemiyor. Oysa yaşam, fırsatını yitiren mevtaların istediği değil, şu an yaşayan insanların istemedikleri şey gerçekleşecek. Günahlardan korunup kendisini düzeltenlere korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Araf 35. Gurbetteydim. Dünya benim gurbetimdi. Yolcuydum, misafirdim. Ebediliği olan bir aleme tekrar bu gurbete dönmemek üzere hesabını vereceğim vakitleri tüketerek yol alıyordum. Mezarlar, içimin şiirlerinde beni uyaran mısralardı. Ölüler, ruhumun kürsüsünde beni etkileyen, gafletimi dağıtan en sadık, en etkili hatiplerdi. Her insanın ölümü, benim her ölü bir yanımın dirilmesine sebep oluyordu. Bazen bir gaflet, bazen bir vesvese, bazen farkına varamadığım cahili bir gölge, bazen cahiliyenin verdiği aksak ve sakat bir değer ölçüsü, çarpık mantığı, vahiyle kontrol edemediğim aklım ve sayamadığım şerrin ve kötünün çağrıcıları beni çok kısa da olsa bir anlık gaflete itiyor ve gözyaşlarıyla tevbesini yapacağım hatanın, günahın elem verici çukuruna sürüklüyor. Bu nedenle sürekli Rabbime dua ediyorum. Kendimi sık sık hesaba çekiyorum. Tevbe, muştulu, sevecen bir ay gibi günah denen karanlıktan çıkmama mürşitlik eden bir ümit olarak önümde ışıldadı. Hayatım boyunca dedem Resulullah'ın sünnetini terk etmedim. Tıpkı seneler önce dedemin yaptığı gibi Baki mezarlığındayım. Vefat etmeden önceki son birkaç gecesinde bu mezarlığa ziyarete gelip derin uzletlere sessiz vedaları hazırlanırdı. Dedemin vefatından sonra benim için Baki mezarlığı bambaşka anlamlar yüklüydü. Çünkü bu topraklara annem ve ağabeyim Hasan'ı da emanet ettik. Annem mezarını babamdan, ağabeyimden ve benden başka kimsenin bilmemesini vasiyet etmişti. Babam bize sıkı sıkı tembihlemişti. Annenizin vasiyetidir. Onu gece ziyaret ediniz ve yalnız başınıza uğrayınız. Kimselere de yerini söylemeyiniz. Sıcak tavırların, samimi bakışların, ılık tatlı sevmelerin, İçtenlik sözlerin, dost kabul ettiklerimiz tarafından durgunluğa, donukluğa ve suskunluğa sürüklendiği bir fetret döneminin, buruk, yürek dağlayıcı vakitleri arasında yalnızlığın yeşerdiği, dünyaya ilgilerin köreldiği, ruhların derinleştiği, ufukların genişlediği, sorumlulukların bir köz, bir ateş gibi şuurlara döküldüğü, Rabbani yoldaki yavaşlığın hızlandığı, nefislerin kötü şehirlerinin, adi yüzlerinin kaybolduğu, saklandığı, uzaklaştığı, kaçtığı, hayra ve iyiye uzanışların arttığı, duyguların beyinleri sarstığı, her bir kabirdeki her bir ölünün, ölü toprağının altından çıkıp doğrularak, "Şimdi üstümüzdesiniz, yarın yanımızda olacaksınız," diye haykırdığı, kelimelerle, sözlerle ifade edilemeyen, eşsiz, anlamlı duyguların, tefekkürün, hüznün, garipliğin, yabancılığın, ayrılığın, özlemin çepeçevre insanı sarıp kuşattığı mezardayım. Öteden beri sık sık yaptığı vasiyeti gereği, çok sade bir mezara defnedilen dedemin başucuna oturdum. Ağladım ve siz ikiniz, "Ey anne, ey kardeş, Hüseyin'iniz geldi. Ey siz, insan olmaya anlam verdiniz. Özgürlüğe can, iman ve ümide iman ve ümit, ulu ve yüce. Ölümünüze hayat ve delik kazandırdınız, bağışladınız. Evet, iki beden ve ten, evet. Ailemiz yıllardır sizin gamınızı çekmekte, sizin için ağlamakta. Oysa aşk, sıf gözyaşlarıyla söyleşme değil midir? Her yer karanlık, hasretine yenik tüm seslerim. Ölmeden ölümler beklemeyi sen öğrettin Fatıma anne. Seni özledikçe sendeliyor dilimdeki heceler. Neredesin Fatıma anne? Yokluğunun dil tutmaz mülhidiyim. Çığlığım yine ağır aksak. Boğazımda sıkışan canhırış bir soluk var. Sensiz yetimim annem. İçim titriyor gözlerimi yasladığım avuçlarımda. Ellerimi bırakıyorum beynimdeki acımasız uğultuya. Bu çöller beni de gömecek kanlı elleriyle biliyorum. Biliyorum devrilirken ayaklara feryadım, linç edilecek masum yüreğim. Bak lime lime doğranıyor Hüseyin'in işte. Sakın görme. Sen öğrettin Fatımalar Fatıması bize. Şehit ol ama susma. Herkesi sev, azına güven, haksızlık etme hiç kimseye. Kaba güçle değil, zekanla çık düşmanının karşısına. Kendininmiş gibi savun dostunun hayatına. Hakkını aldım susmanın. Ben şehadete gidiyorum anne. Bana Fatıma'yı anlat, deseler sözlerinin akışında değil, gözyaşlarımın sessiz süzülüşünde anlatırdım ey güzel annem. Her peygamberin bir sırrı vardır. Hazreti Muhammed'in sırrı da Fatıma'dır. Hazreti Peygamber Efendimiz, büyük bir örtünün içine aldığı Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin'i göstererek, ben bunlarla barış içinde olanla barışır, çarpışanıyla çarpışırım. İbn-i Mace, Sünen. İffetin ve tevazunun yürüyen nezaketidir Fatıma annem. Hayaline ve gözüne hiç günahın uğramadığı kadındır. Hazreti Meryem'in saadet aslına düşen gölgesidir. Asırları iman, irfan, hikmetle aydınlatan ve muhabbetle yaşanır kılan mübarek neslin annesidir. Adı Fatıma, babası vermişti ismini. Anlamı, ana sütünden uzaklaştırılmış yavru. Kabe'nin onarıldığı yıldı. Kabe'ye bakan evde doğdu. Fatıma, dedem Muhammed'in kayınvalidesinin de ismiydi. Dedem bazen anneme simasının duru, beyaz ve nurlu olduğundan Zehram diye seslenirdi. Yüzü pırıl pırıldı. Ay ışığı gibi büyüleyici. Annemin yanında bulunan gece ışığa ihtiyaç duymaz. İpliği iğnenin deliğinden geçirirdi. Mübarek yüzünü namahrem bir erkeğin görmesini istemezdi. O denli haya sahibiydi. Yüzü keyifli zamanında da, keyifsiz olduğundan da her zaman güleçti. Çehresi gibi huyu da güzeldi. Ruhu ve gönlü tertemizdi. Bu yüzden dedemin arada anneme Betül'üm dediği de olurdu. Gönlü sırlarla yüklüydü. Sır açıklanmazdı. Gözlerini yaşartan, ardından güldürüp sevindiren haber de kendisine emanet edilen bir sırdı. Açıklamadı. Ancak dedem Rabbine kavuştuktan sonra ısrarla soranlara açıkladı. Hikmet sahibiydi, marifet muhabbet kadınıydı. Kainat muhabbetten hasıl olmuştu. Fatıma, Muhammed muhabbetinin meyvesiydi. Dünyaya temiz gelmişti, temiz yaşıyordu. Nezaketine, edep ve terbiyesine herkes hayrandı. Konuşması, yürümesi, oturup kalkması ile sevgili babasına en çok benzeyendi. Bu benzerlikten dolayı ona Ümmü Ebiha, babasının annesi diyorlardı. Nurdan gelen nurlu olur. O nurla içi dışı nur olur. Sevgili babasının nuruna ayini olan nur. Artık 18 yaşına gelin olacak çağa gelmişti. İsteyenleri çok olmuştu. Aralarında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi önemli isimler de vardı. Dedem hepsine sadece "Ben Fatıma hakkında Allah'tan gelecek hükmü bekliyorum." diye cevap vermekle yetinmişti. Bu sözden sonra hiç kimse artık onu istemeye cesaret edemiyordu. Ancak aile içinde biri vardı. Adını Efendimiz koymuştu. Kucağında çok gezdirmiş, beşiğini çok sallamıştı. Daha 5 yaşında iken de yanına almıştı. Herkes dedeme düşman kesilmişken. "Ben varım, ey Allah'ın Resulü, hep yanında olacağım, hep yardımcın olacağım." demişti. Vardı, daima da var olacaktı. Bu yiğit babam Ali'ydi. Yeryüzünde Müslüman olan ilk çocuktu. Dedemden bir parçaydı. Sen bendensin, ben de sendenim. Sen bana bağlısın, ben de sana bağlıyım. Akıllı, zeki ve yiğitti. Yumuşak huyluydu. Alimdi ve ilmiyle amel edendi. 25 yaşındaydı, orta boylu, buğday tenli ve gözleri iriydi. Sakallı gürdü. Parlak ve tatlı yüzünde hep gülümseme vardı. Fatıma ile birlikte büyümüşlerdi. Aynı manevi atmosferi solumuşlardı. Onu çok iyi tanıyordu. Fatıma onun gözünde kanatsız bir melekti. Sorulsaydı eğer, yeryüzünde kiminle evlenmek istersin diye, şüphesiz Fatıma derdi. Ama o ana kadar Fatıma'yı hep bir kardeş gözüyle görmüştü. Bir de sevgili dedemin verdiği ihlas dersi vardı. O ana kadar yalnız Allah rızasını gözeterek yanında bulunmuş ve ona hizmet etmişti. Hazreti Fatıma'ya talip olmayı sanki aldığı ihlas dersine de aykırı buluyordu. Ya birileri çıkıp, "Ali tüm bunları kızını almak için yaptı," derse? Üzülürdü, yıkılırdı, kırılırdı. Fatıma'ya talipli çıktığını duyunca da kenara çekilip hüzünlenirdi. Bir gün yaşlı annesi, "Oğlum, Fatıma'yı sana istesek ne dersin? Sen Allah Resulü'nün en yakınısın. Amcasının oğlusun. Seni sever. Git Fatıma'yı iste." Ebu Bekir ve Ömer'i reddettikten sonra ben nasıl gidip isteyebilirim? Ya beni de reddederse? Seni çok sever. Reddetmeyeceğini umuyoruz. Hem belki de bu konuda beklediği ilahi hüküm seninle ilgilidir. Kim bilir? Evlenmesi zordu. Günlük geçimini zar zor sağlıyordu. Dağ taş dolaşıp topladığı otları pazara getirip satardı. Bazen kuyulardan ücret karşılığı su çekerdi. Kimi zaman da bahçe bahçe dolaşır, hurma bahçesinde ırgat olarak çalışırdı. Üstelik karın tokluğuna. Kapının eşiğine geldi. Heyecanlıydı. Alnından terler, bedeninden sanki ruhu akıyordu. İzin isteyip saadet hanesine girdi. Varıp sevgili peygamberinin önünde diz çöktü. Edebi, sevgisi ve derin saygısından başı öne eğikti. Mahcuptu, ürkekti. Söze nasıl başlayacağını bilmiyordu. Nereden söze gireceğini kestiremiyordu. Eli ayağı titriyor, dili dudağı kuruyordu. Hani Resulullah anlamış olacak ki, "Fatıma'yı istemeye mi geldin ey Ali?" Hala başı öne eğikti. Dili hala çözülmemişti. Bir kez daha sordu, yine konuşmadı. Üçüncü kez sordu. Bu kez sadece evet diyebildi. Peygamber Efendimiz sevgili Fatıma Betül Zehra'sını odaya çağırdı. "Fatıma gele dursun Ali. Ya Vedud, seven sevdiren sensin. Bana yardım et." diye dualardaydı. Edep şekillenmiş, Fatıma görünmüştü. Peygamberimiz kızına doğru dönerek, "Ali'yi işittin. Seninle evlenmeyi murat eder. Sen ne düşünürsün kızım?" Fatıma suskundur. Susması terbiyesindendir. Peygamberimiz aynı soruyu 3 kez tekrar eder. Ali'de bir telaş, Ali'de bir ter yağmuru. Fatıma, en iyisini Allah Resulü bilir. Tam bir tevekkül, kesin bir teslimiyet. Haddi zatında aşkın bir adı da tevekkül ve teslimiyet değil miydi? Anlar Peygamberimizin kızının cevabını. Döner Ali'ye, "Fatıma'ya mehir olarak verebilecek neyin var?" Yüreğe gülümsedi Ali'nin, yüzünde tebessüm belirdi. Canına bir can katılacak, yalnızlığı son bulacaktı. Atın ve zırhlı gömleğimden başka bir şeyim yok, ey Allah'ın Resulü. O zaman zırhını sat, atın sana lazımdır. Zırhına müşteri çoktu. Biri de Hazreti Osman'dı. Hazreti Osman zırhın bedeli olarak 480 dirhemi babam Ali'nin avucuna saydıktan sonra da "Zırhın sana gerekli. Onu sana hediye ediyorum ey Ali. Allah yolunda onunla hizmet edersin." der. Babam ve annem yuvalarını kurmuşlardı. Yoksullardı, mutluydular. Kimi zaman tok, kimi zaman aç yatıyorlardı. Ama şükretmesini biliyorlardı. Yoğun bir koşuşturmanın ardından eve gelip Fatıma'nın yüzüne baktığımda bütün gam ve üzüntülerim yok olup gidiyordu, derdi. Babam ilme ve bilgiye aşıktı. Zamanının çoğunu sevgili peygamberiyle geçiriyor, dinliyor, okuyor ve araştırıyordu. Annem dersini sevgili dedemden almıştı. Gözü dünyaya değil, ebedi saadete yönelikti. Bu nedenle dünyalarıyla ilgili sıkıntıları dert etmiyordu. Derken hicretin 3. yılı Ramazan ayında Yüce Allah onlara ilk çocuklarını ihsan etti. Peygamber Efendimiz doğum haberini alır almaz kalkıp torununu görmeye geldi. Sevgili torununu kucağına aldı ve sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu. Ardından, "Oğluma ne isim verdiniz?" Babam Ali, yiğitlik ve kahramanlığıyla ün yapmış bir harp ve dövüş adamıydı. Harp adını verdim. Hayır, ismi Hasan olsun. Hasan. Hayırlar eden ve iyiliklere vesile olan. Öyle de olacaktı. Abim Hasan da annem gibi dedeme çok benziyordu. Hasan güzellikti. Güzellik ve hayırlara vesile olmanın, iyilik etme ve iyilikte bulunmanın adıydı. Henüz küçük bir çocuktu. Halk her zaman kahraman ve yalnız babanın yanında bu küçücük zayıf kızı görür. Çocuğun babasına nasıl baktığına, okşamalarıyla, sözleriyle, varlığıyla, masumane davranış ve konuşmalarıyla onun için nasıl bir teselli kaynağı olduğuna da şahitlik ederler. Böylece Fatıma'ya babasının annesi lakabı verilir. Henüz küçük bir çocuktu. Aradan tam bir yıl geçtikten sonra ben dünyaya gelirim. Doğumum Müslümanların acı ve hüzün yaşadığı Uhud Savaşı'nın ardına bir neşe olarak geldi. Benim ismimi de bizzat dedem verir. Hüseyin. Hüseyin o dönemde Araplar arasında bilinmeyen bir isimdi. Zaten dedeme torununa bu ismin verilmesini de Cebrail haber vermiştir. Ey Muhammed! Rabbinin sana selamı var. Oğluna Harun'un oğlunun ismini koy, diyor. Harun'un oğlunun ismi nedir ey Cebrail? Şebir. Benim dilim Arapça. Bunun Arapça karşılığı Hüseyin'dir, onu koy. Dedem ağabeyim ile beni öpüp koklar ve işte şimdi cennet kokusu kokladım derdi. Biz de dede, dede deyip sevinçle hoplardık. Ağabeyim Hasan ile oynamak için bir gün dışarı çıkmıştık. Annem ev işlerine dalmıştı. Güneş batmış, hava kararmaya başlamıştı. Kaybolmuştuk. Annemin içi daralır, yüreğine sıkıntı basar. Babam da evde yoktur. Telaşla sevgili dedeme koşar. Ey Allah'ın Resulü! Torunların kayıp, başlarına bir şeyin gelmiş olmasından endişe ediyorum. Telaşa ve üzülmeye gerek yok kızım. Onlar Allah'ın koruması altındadır, buyurdu. Sonra mübarek ellerini açıp dua etti. Duası biter bitmez göklerin derinliklerinden Hazreti Cebrail seslendi. Ey Allah'ın Resulü! Sakın üzülmeyiniz. Torunlarınız şu anda Neccar oğullarının bahçesinde iki meleğin koruması altında güven içindedirler. Annem Fatıma sevindi. Sevgili dedem kalkıp bahçeye geldi. Biz neşe içinde oynuyorduk. Görü görmez dedemize doğru koştuk. Kucakladı bizi. Yüzlerimizi gözlerimizi öpüp kokladı ve "Anam babansınız. Allah katına ne kadar değerlisiniz." Ardından da bizi kucağında taşıyarak evimize getirdi. Dedemin eviyle bizim evimiz yan yanadır. Fatıma eşiyle beraber, peygamberle beraber mescitte yaşayan tek kişidir. Bu iki ev birbirine yalnızca 2 metre uzaklıkta olup pencereleri karşı karşıyadır. Dedemin evi ile Fatıma'nın evi birbirine açılır. Baba her sabah küçük kapısını açıp kızına selam verir. Peygamberimiz annemin yüzünü ve iki elini öperdi. Bu hareketler babanın kızına olan sevgi, merhamet ve muhabbetinin göstergeleridir. Bir baba kızının elini öpecek, üstelik en küçük kızının. Dedem annemi öpüp koklarken şöyle söylerdi. Annemi küçük yaşta kaybettiğimden hep annesizliğin eksikliğini çektim. Kızım Fatıma'yı gördükçe annemi görmüş gibi oluyorum. Bir gün yine dedem Mescid-i Haram'da secde halindeyken düşmanları onun kafasına koyun işkembesi atarlar. Minik Fatıma hemen babasının yanına koşarak küçük elleriyle babasının başını ve yüzünü temizler, babasını okşar. Ardından birlikte eve dönerler. Halk her zaman kahraman ve yalnız babanın yanında bu küçücük zayıf kızı görür. Çocuğun babasına nasıl baktığına, okşamalarıyla, sözleriyle, varlığıyla, masumane davranış ve konuşmalarıyla onun için nasıl bir teselli kaynağı olduğuna da şahitlik ederler. Böylece Fatıma'ya babasının annesi lakabı verilir. O, kız kardeşleri eşlerinin evlerine gittikleri vakit annesinin eteğinden tutarak, "Anne, ben bu evden başka bir eve gitmeyi hiç istemiyorum. Anne, ben sizden hiç ayrılmayacağım," derdi. Hatice, muhabbet ve teşekkür dolu bir gülümsemeyle cevap verdi. "Kızım, bunu herkes söyler. Biz de söylerdik. Hele o vakit bir gelsin." Ama Fatıma ısrarlıydı. "Hayır, ben gelin olmayacağım. Babamı bırakmayacağım. Hiç kimse beni ondan ayıramaz." Anne susmuştu. Dedem Resulullah yolculuktan döndüğünde mescitte 2 rekat namaz kılmayı severdi. Mescitten çıktıktan sonra hanımların yanına gitmeden önce mutlaka annem Fatıma'yı görmeye gelirdi. Dedem yine savaşlardan birinden dönmüştü. Mescide gidip 2 rekat namaz kıldı. Sonra da annemi görmeye geldi. Annem dedemi karşılayarak yüzünü ve gözlerini öpmeye ve ağlamaya başladı. Resulullah, "Seni ağlatan nedir?" diye sordu. Fatıma, "Seni çok özlüyorum. Yollarını gözlerken yüreğim doluyor. Gence de yüreğimde birikenler gözlerimden akıyor," dedi. Dedem de ağlamaya başladı. Baba kız birbirlerine sarılıp öylece saatlerce ağlaştılar. Ben küçük bir çocuk olarak dedem ile annemin neden bu denli ağlaştıklarını anlayamıyordum. Aradan seneler geçince, şimdi bu mezarlığı ziyaret esnasında annemin ve dedemin yokluğunu iliklerimde hissederken aynı gözyaşlarını dökmekle anlayacaktım. Annem bize dedem ile ilgili hatıralarını anlatırken gözyaşlarını tutamazdı. Yine öyle bir günde dedemle ilgili bir hatırasını bizimle paylaştı. "Peygamberin çağırmasını kendi aranızda bir kısmınızın bir kısmını çağırması gibi saymayın." Nur 63 ayeti inmişti. Ben artık babama baba diye hitap etmiyordum. Ya Resulullah diyordum. Birkaç defa onu böylece çağırdım fakat cevap vermedi. Daha sonra şöyle buyurdu. Betül'ün bu ayet senin ve evlatların hakkında nazil olmamıştır. Sen bendensin, ben de sendenim. Bu ayet Kureyş'in mütekebbirleri hakkında nazil olmuştur. Sen beni baba diye çağır, bana baba de. Çünkü böyle söylemen kalbimi diriltiyor ve alemlerin Rabbini hoşnut ediyor. Bir gün dedem annemin elinden tutarak halkın yanına çıktı ve şöyle dedi. Şu kızı tanıyan tanıyor. Tanımayan da bilsin ki o Muhammed'in kızı Fatıma'dır. O benim bir parçamdır. Göğsümün içindeki kalbimdir. Onu inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allah'ı incitmiş olur. Kızım Fatıma her iki cihan kadınlarının hanımefendisidir. Fatıma bedenimin bir parçasıdır. Fatıma gözlerimin nurudur. Fatıma kalbimin meyvesidir. Fatıma benim ruhum ve canımdır. Fatıma insan şeklinde bir nurdur. Peygamber sefere gitmek istediğinde kendisiyle en son veda ettiği şahıs annemdi. Seferden döndüğünde de ilk önce annemi ve bizi görmeye geliyordu. Annem babama 4 tane cennet çiçeği vermişti. Hasan, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve ben. Ancak iki kardeşimiz de dedemin vefatından birkaç gün sonra annemin dedeme olan üzüntüsünden dolayı anne karnında vefat etmiş, ölü doğmuştur. Babam ölü kardeşimize Muhsin ismini verip defnetti. Annemin hemen hemen her cuma akşamı sabaha kadar alemlerin Rabbine ibadet ettiğini görürdüm. Sabah şafak sökünceye kadar daima rükû ve secde halindeydi. Müminlerin tek tek isimlerini zikredip onlara dua ediyordu. Fakat kendisi için hiç dua etmedi. Bu durumu görünce, "Anneciğim, neden kendin için dua etmiyorsun?" diye sordum. Annem cevaben, "Önce komşu, sonra ev, insanın kendisi," derdi. Dedemin vefatından sonra annemin ölünceye kadar bir daha güldüğünü göremedik. Hatta öyle çok ağlamıştır ki Medine halkı onun ağlamasından rahatsız olarak "Çok ağlamanla bizi rahatsız ediyorsun," demeye başladılar. Annem onların bu sözlerinden dolayı Uhud şehitlerinin mezarlarına doğru gidip orada ağlayarak eve dönüyordu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 36.